Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'a daveti kendisine ibadet olarak gören ve Rabbinin rızasını bu şekilde kazanacağını düşünen bir davetçinin ilkeler edinmesi lazım dedik. İlkeli olması lazım. İlkeleri sahiplenmesi ve özellikle hazmetmesi lazım. Aksi takdirde başarılı olmak zor. Kuru temennilerle ömür geçirmek durumunda olur anlamında bir ders yapmışım. İlk 9 maddeyi de bunların izahı üzerine kurmuştuk. 10. maddemizde kardeşler, davetçilerin çok önemli bir sorununu çözmek zorundayız. Bizim memleketimizde, özellikle Türkiye'yi kastederek söylüyorum ve umumen de Müslümanların diğer topraklarında davetçilerin ya da hoca efendi olarak bilinen kişilerin yaşadığı bir sorun vardır. Bu hoca efendiler diyelim, alimler diyelim, davetçiler diyelim, adını istediğimiz gibi ya da kim nasıl istiyorsa koysun. Neredeyse hiçbiri davetçiliğini, hoca efendiliğini çocuklarına miras olarak bırakamamıştır. Burada elbette hoca efendilikte, davetçilikte bir meslek hangisi olursa olsun nihayetinde Allah'ın nasibiyle olan bir şey. Allah ona nasip etmemiş. Nasıl hoca efendi olacak oğlu, kızı nasıl hoca hanım olacak diyebiliriz. Nuh Aleyhisselam da oğluna intikal ettiremedi bu başarıyı ya da aradığı davasını. Bunu da söyleyebiliriz. Niye oğlunun, kızının, eşinin eksikliğini şahsa yükleyelim ki diyebiliriz. Fakat bir haklı itiraz daha gelir bu sefer. Hoca efendi, davetçi çocuğunu yetiştirmemekten, mirasını, ilim mirasını ona bırakmamaktan sorumlu olmayabilir. Olmaz da zaten. Niye sorumlu olsun? Ama çocuğunun üzerinde böyle bir emeli olup olmadığından sorumlu olur hoca efendi herhalde. Nuh Aleyhisselam sorumlu olmadı. Çünkü Nuh Aleyhisselam'ın gayretini Allah gördü. Planı tutmadı. İbrahim Aleyhisselam'ın babası üzerindeki planını Allah gördü. Tutmadı. Mesul olmadı böylece. Kendisi insanların çocuklarına ehli Kur'an yetiştirin, çocuklarınızı şu şu şu karakterde yetiştirin diye telkinat veren birisi, kendi çocuğuna gelince onu doktor, mühendis, başka bir branşa yönlendiriyorsa burada bir sorun var. İnsanların çocuklarını alıp medreselerde Arapça okusunlar diye zorluyorsun. Yoksa dinden çıkarsınız gibi mesajlar veriyorsun. Kendi çocuğunu doktor yetiştiriyorsun. Veya başka bir meslek. Çelişki burada. Bunu da kapatabiliriz. Diyebiliriz ki hakikaten kapasiteli bir doktor olup İslam'a hizmet edeceğini düşündü. Kabul. Kabul. Burada hiç kapatılamayacak bir dosya var. O dosya şudur kardeşlerim. Özellikle sizin Allah'a davet yolculuğunuzda muhakkak gündeminizde olması gereken bir başlık bu. Davetçinin yani Allah'ı, yani peygamberi, yani bütün güzellikleriyle İslam'ı anlatan davetçinin eşine ve çocuklarına zulmetmesi kapatılabilir bir dosya değildir. Onu kapatamayız. Zulüm deyince de işte filanca yerde dövdü eşini, filanca yerde çocuğunun başını yardı. Bunu kastetmiyorum. Bu zaten herkes için ayıp. Kimsenin elinden kabul edilemez bir hata. Gündeme getirdiğimiz şey, davetçinin Allah'ın dinindeki adaleti, ihsanı, hakkaniyetli insanlara anlatırken eşini ihmal ediyor olması, çocuklarını ihmal ediyor olması, zulüm bu. Bir gün dövdü, dövmedi, barışırlar, özür diler, kapanır o. Ama 10 sene yeterli ilgiyi göstermediği için eşine ve çocuklarına, eşi ve çocukları üzerinde oluşan olumsuz sonuçlar özür dilemekle kapanmaz ki. İnsanlara aile düzeninizi ciddi kurun, Kur'an'a sünnete göre kurun, adaletli olun, hanımlarınızı ihmal etmeyin diyen birisinin hanımı, ben senelerdir kocamın benimle ilgilendiğini görmedim, çocuğumuz oldu o kadar der gibi şikayette bulunması, daha sonra oturup gel barışalım, helalleşelim demekle kapanacak bir şey değil ki. Nasıl helalleşeceksin? Yılların açığı nasıl kapatılacak? Burada hoca efendiler, davetçiler açısından çok ileri derecede bir sorun bu kardeşlerim. Bu 10. maddemiz bizim. Memleketimizde hoca efendiler kürsülerde konuştular, yazdılar, hitap ettiler. İnsanlar o hoca efendilerin aile hayatını, eşleri ve çocuklarıyla ilgili ayrıntıları bildikleri zaman hoca efendilerin otoritesi insanların gözünde düşüverdi. Kadınlar bir araya geldiklerinde büyük bir hoca efendinin eşi olduğu halde, mesela Anadolu lehçesiyle cevap veriyorum, filan A hoca efendi, herkes adını duyunca Allah razı olsun sayesinde din öğreniyoruz dedi. Akraba kadınları bir araya geldiklerinde, o hoca efendinin evine bir ziyaret yapıldığında kadın bizimki demeye başladı. Onun gözünde hoca efendi değil o çünkü. Bizim adam. Çocukların babası. Kastı var veya yok. Yani kadın illa kasıtlı olması gerekmiyor bu konuda. Tahkir ediyor. İnsanlar adını anınca elhamdülillah böyle bir zatı tanıyorum diyor. Ceket düğmeliyorlar. Kadın adını da anmıyor kocasına. Çocuklarının yanında hoca efendinin faziletlerinden, ilminden, takvasından, adaletinden, ihsanından söz edilirken evlat kıs kıs gülüyor. Ne gülüyorsun denmeye kalmadan da o adam nerede yaşıyor diyor. Ya senin baban bu. Ama evde o adamı öyle tanımıyor ki o. Bağırdığı çağırdığı kavramlar evde sessiz konular. Belki hoca efendimiz eline kırbaç alıp sıraya geçin bakalım deyip ailece herkesi her gün dayağı çeken birisi değil. Ama şefkat ve merhamette, alakada, yönlendirmede eksik bırakmış. Bunun arka tarafını karıştırdığımızda gerekçesi de insanlar Allah'ı anlattığı için bunu yapıyor olmasıdır. Burada kardeşlerim, davetçi kıyamet günü ben insanların diniyle meşguldüm, onun için çocuklarımla ilgilenemedim diyebilir mi diye sorarsak, maalesef bunu diyemeyeceğini tescil ederiz. Neden diyemeyecek? Çünkü Kur'an-ı Kerim ilk iş olarak ku enfusekum ve ehlikum demişti. Sen, ailen, sonra insanlar. Bu mesuliyeti en küçük noktadan, sen merkezdesin, eksendesin, senden genişleyerek gitsin, büyüsün mesuliyet istedi Allah. Kul bunu en son daireden başlatıp kendine doğru getiriyor olursa yanılmış olur. Şeriatımız tebliğ yapmayı, cihat etmeyi ve benzeri faaliyetleri ibadet görüyor. Allah rızası için yapılacak iş görüyor. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama kendini ihmal etmeyi, çoluk çocuğunu ihmal etmeyi affetmiyor. Kardeşlerim, Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e döndüğümüzde, bizim kudve-i hasenemizdir. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Bizim örneğimiz odur. Çocuklarını ihmal etmediğini görüyoruz. Hanımlarını ihmal etmediğini görüyoruz. Hanımlarını şehit olma ihtimali olan bir cihada giderken bile götürdü yanında. Ailesiyle ilgilendi. Ailesinin esiri olmadı. Fark burada. Hoca efendi ders arasında bile telefonu açıp nasılsın sevgilim, ne var ne yok, sabahtan beri iki saattir görüşmüyoruz demez herhalde. Bunun adına rezillik denir. Cep telefonu olmasa ders aralarında gidip evde muhabbet edip geri mi gelecekti? Yani bu kadarını rezillik diye bir kelime koyabiliyorum. Saat başı Tamam, derse çıkıyorum, sonra görüşürüz. Olmaz bu. Bunun adı sevgi değil, suistimal. Sevgiyi ve fırsatları suistimaldir. Ama bir kadın da, bir hoca efendinin hanımı da, bir davetçinin hanımı da, vallahi bizimki en son 15 gün önce hizmete çıkmıştı, vallahi nerededir bilmiyoruz, de dememeli. Bu da abes bir şey. Kime bıraktın çocuklarını, nereye gidiyorsun? Mesele sadece evin elektriğinin, suyunun, gazının faturası ödendi. Dolayısıyla bir sorunları yok. Bir ay yetecek kadar da peynir, zeytin var evde. Peygamberin evinde onlar var mıydı? Üç günden fazla yiyecek saklamak bile caiz değil. Biz gene bir ay yetecek kadar iki tenek aldık. Sadece ailenin ihtiyacı herhangi bir şekilde peynir, zeytin, elektrik, su, gaz ihtiyacı değildir ki. Şefkat, sevgi, muhabbet, o da bir ihtiyaçtır. Belki de bir kadının eşiyle olan beraberlik ihtiyacı zeytinden daha önemlidir. Tarhana çorbasından daha önemlidir. İnsanın sevme ve sevilme ihtiyacı peynir, ekmek ihtiyacından daha fazladır. Bunu böyle bu şekilde tespit edelim. Burada kardeşlerim 10. maddemizde şunu söyleyeceğiz. Davetçi dengeli adamdır. Allah'ın emirlerini birbirine kırdırmamak zorundadır. Allah'ın emri, davetçiye yaptığı emir, insanları Allah'a çağır, Kur'an'a çağır, tamam. Öbür emri de insanlara, yaptığın bu ihsan vazifesini, iyiliği ailene de yaptır. Çoluk çocuğunu hangi hoca efendiye bırakıp gidiyorsun sen? Hangi hoca efendi senin çoluk çocuğunla, sen hep başkalarının çocuklarıyla ilgileniyorsun. Senin çocuklarına kim ilgilenecek? Hep başkalarının kızları ve hanımlarıyla ilgileniyorsun. Senin hanımı ve kızınla kim ilgilenecek? İşte bu ilgi hata, bu ilgideki hata neticede filanca büyük zatın oğlunun babasının yerini doldurmadığını, hatta babasının mesleğinden nefret ettiğini gördüğümüz sonuçlara ulaştırdı bizi. Beceremediklerini itiraf etmekte de zorlanınca, bizim çocuk okumadı, gayreti okumadı, doktor oldu. Arapça okumadı, doktor oldu diye geçiştirdiler. Dünya olarak biz bunu geçiştirebiliriz. Allah'ın huzurunda ne diyeceğiz? Davetçi dengeli adamdır. Bu denge kardeşler şu şekilde oluşacak. Buhari'nin, rakam vereyim. Çünkü burada hadis zikrettiğimizde, ayet zikrettiğimizde davetçi adam arkadaşlar bunu defterine yazar. Ama ben sizin yerinizde olsam şimdi zikredeceğim hadisin kendisini yazmam. Kaynağını yazarım. Akşam gider kaynağından kendim yazarım. Araştırmaya alışırsın. 2. Kaynak kullanmaya alışırsın. 3. Benden duyduğunda 5 anlayacaksan, kendin okuduğunda bunu Buhari'nde 10 anlarsın. Kur'an'a bakmanın, Buhari'ye bakmanın da bir lezzeti var. Yani konserve yeme. Ben tarif edeyim nasıl yapılıyor, sen git kendin fasulye yap. Konservesini yeme. Ben konserve veriyorum sana. Kendim haz duydum, okudum. O hazı sen de duy. Benimkinden taşımalı alıyorsun sen bunu. Kaynağını verdiğim şeylerin dönüp kaynağından yazın. Kütüphanelerimiz dolu elhamdülillah. Bir tane, 5 tane değil. Her yer Buhari. Her yer Kur'an-ı Kerim ve meali elhamdülillah. Bu da bir nimet. Buhari'de arkadaşlar 1968. hadisidir. 1968. hadisi şerif. Bu hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en büyük davetçiler durumunda olan, en büyük davetçiler durumunda olan ashab-ı kirama, Allah onlardan razı olsun, davetçinin çalışma takviminde dengeyi öğretiyor. Çok meşhur bir hadis-i şeriftir. Hem bu hadis-i şerif Ebu Derda radıyallahu anh'la ilgili olaylarda zikredilir. Hem de Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anh'ın yaşadığı bir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili bir hatırasından nakledilir. Ashab-ı kiramın yetiştirilme taktiği bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatındaki dengeyi gösteriyor. Çünkü ashabına verdiği öğütler onun içindeki arzularını, Allah'ın onu yönlendirdiği yönü gösteriyor. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem davetçilere temel direktifini şu şekilde veriyor. İnnel rabbike aleyke hakkan. Rabbinin sende hakkı var. Ve li nefsike aleyke hakkan. Bedeninin sende hakkı var. Ve li ehlike aleyke hakkan. Ailenin sende hakkı var. Ve a'ti kullezî hakkın hakkahu. Her hak sahibine hakkını ver. Bu hadisin bir rivayetinde de misafirinin de sende hakkı var şeklinde ilave vardır. Dolayısıyla 4 hak sayıyor Efendimiz. Allah'ın hakkı, bedeninin, kendi bedeninin hakkı, ailenin hakkı, misafirin hakkı. Bu 4 hak davetçinin 7 günü veya 30 günlük bir ayı ya da 24 saati nasıl bölüştüreceğini gösteriyor. İster 24 saatlik bir çalışma takvimi yap, 4'e bölmek zorundasın bunu. Haftalık bir takvim yap, 4'e bölmek zorundasın. Aylık, yıllık nasıl yaparsan yap takvimini, ister günü böl, 1/1 şu kadar da, yani 24 saatte, istersen 1/365 günde. Çalışma takviminde 4 başlık olacak. Allah, beden, aile ve misafir. Allah iki nokta üst üste koyarak burada ne demek? Namaz, oruç, hac, Kur'an, zikir, tefekkür, teheccüd ve davetçi. Çünkü davetçinin daveti Allah için yaptığı bir iştir. Sabah namazı kılmak gibi. Dolayısıyla davetçinin daveti 1/4'ün içinde birinci maddede kalıyor. Birinci maddedesin. Nedir o? Sabah namazı, Kur'an okumak vesaire ve Allah'a davet. Yazması, çizmesinden her neyse. İki, bedeninin hakkı diyor. Beden benim bu. Bu bedeni korumam. Dikkat edersek 1-2 diye sayarken Allah ve beden diye ikinci maddeye geçti. Ve li nefsike, canının aleyke hak, sende hakkı var. Can dediğimiz bu bedeni kastediyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar, davetçinin aylarca uykusuz kalıp İslam'a hizmet etmesi caiz mi bu hadis-i şerife göre? Hayır. Çünkü uykusuzluk bedene zarar veriyor. Peki kış uykusunda uyuması caiz mi? O da haram zaten. Kış uykusu da haram. Çünkü insan bedeninin standart olarak 5 saatte 7 saat arasında bir uykuya ihtiyacı var. Yağlı bir vücudun varsa 7 saat uyursun. Çevik bir vücudun, kolesterolü hafif bir vücudun varsa 5 saat uyursun. 5 ile 7 arası. 4 saat 2 gün 3 gün olabilir. Haftalarca olamaz. 8 saatte grip olduğun zaman olur. Yoksa buna kış uykusu deriz. Kış uykusundan sonra da bir ünlem işareti koruz parantez içinde. İnsanın kışı yazı olmaz da niye kış uykusu diyoruz? Bunu ben böyle demeden anlaşılır zannediyorum. Ve davetçi arkadaşlar, eğer doktor ona siz turşu yemeseniz iyi olur dediyse, turşu ona haram artık. Niye? Çünkü turşu midesine zarar verecektir. Mesela. Turşu haram değil ha. Örnek bir insana doktorun yasakladığını söylüyoruz. O midesine zarar verecek. Dolayısıyla bedeninin hakkına dikkat et talimatına uymamış olacak bu. Onun için yasak. Mesela ben bu salona geldim. Bu salonda ben 60 dakika çarpı 6 saat konuşurum Allah'ın izniyle. Ama burada bu doğal olmayan parfümlerden bir parfüm sıkılmış olsun, 20 dakika sonra baş ağrısından duramıyorum burada. Şu suni kokular var ya, puf yapıyorsun. Her şey kavun kokuyor. Her şey şeftali kokuyor. Suni. Doğal bir nane kokusu değil, karanfil kokusu değil. Parfüm, adı üstünde parfüm diye bir şey. Bana dokunuyor. Ben o tip salonlara girmiyorum. Arkadaşlarımın arabalarına biniyorum, bakıyorum parfüm sıkılmış, aç camları diyorum. Yoksa ben inerim bu arabadan. 20 dakikayı geçmiyor, başım ağrıyor. Ha, ben 20 dakika sonra başım ağrıtacak bir şeye dikkat edeceğim. Ve nefsike aleyke hakkan. Bedenim benim değil, bu beden benim değil, Allah'ın bedeni. Artı bu beden, davetçiysem ben, ümmetim tarafından kiralanmış durumdadır. Bir hoca efendi, bir davetçi ümmetine hizmet ediyorsa bunun anlamı nedir? Ümmeti tarafından kiralanmış bedeni vardır. Hem kiraya veriyorsun hem kendin arabanı park ediyorsun dükkanın önüne. Olmaz ki. Madem ümmetine adadın, kiraya verdin, karışma ümmetin işine o zaman. Seni kullansınlar. Hastalandığın zaman kiraya verdiğin bedenin kullanılamıyor demektir. İkinci noktada da bedenin hakkı var diyor. Denge. Dörde böldük dengeyi. Allah'ın hakkı, bedenin hakkı, ailenin hakkı, misafirin hakkı dedik. Aile kimdir peki? Üçüncü haksa. Veli ehlike aleyke hakkan. Ehlinin de sende hakkı var. Burada kimi kastedin? Hanımı ve çocuklara. Yanlarında kalıyorsa annesi, babası. Veya hizmetlerini görüyorsa annesi, babası. Veya o onun kefaleti altında tutuyorsa kardeşleri, abileri, neyse. Aile ocağı dediğimiz şey. وَلِيَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. Peki Dördüncü olarak ne demişti? Misafirin hakkı. Misafir diye bir sektör yoktur aslında. Bu hadis-i şeriften gayet iyi anlaşılıyor ki sosyal etkinlik demek istiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü misafir niye gider gelir? Anne baba ise misafir olmaz o zaten. Evladının evine geliyor. Misafir ne demek? Kapıyı vurarak içeri girebilen, senin de kapısına vurup içeri girebildiğin insan demek. Dolayısıyla insani ilişkiler, sosyal ilişkiler diyoruz biz ona bugünkü lehçede. Demek ki insanın sosyal ilişkileri, arkadaşı olması, muhabbet ettiği hısımları, dünürleri vesairesi, akraba olsa veli rabbike aleyke hakta kalıyor. Akrabalık hakkını korumak ibadet çünkü. O Allah'ın hakkı. Akrabalık Allah'ın hakkı. Ama biz misafirlik, arkadaş ilişkisi, piknik vesaire, gezi, bunları dördüncü bir kalem olarak görüyoruz. O zaman arkadaşlar, Müslüman davetçi, Allah'a davet için yola çıkmış birisi, Allah'a davet işini kesinlikle cihat, ibadet diye yapacak. Yapmalı. Yoksa bunun adına memurluk denir. Bundan bir sevap kazanamaz. Yani niyeti, sabah namazını kılarken hangi niyetse, mesela nasıl niyet ediliyor? Neveytu en usalliye lillahi teala. Allah-u Teala için niyet ettim namaza diyoruz. İçimizden. Böyle niyet ediyoruz. Kürsüye çıkarken de bir davetçi, hoca efendi böyle bir şarkı söylemeye çıkan şarkıcı gibi çıkmıyor herhalde. Evet, o da neveytu en usalliye lillahi teala demiyor. Ama ne diyor? Neveytu en ned'u'an-nase ila Allahi Teala diyor. Ben insanları Allah'a davete niyet ettim. İn yuridu illa l-islaha mestata'an demişti değil mi Şuayb aleyhisselam? Ve ma tevfiki illa billah. Aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unib. İbadet bu yapılan iş. O zaman eğer gerçekten ibadet maksadıyla yapılıyorsa, bütün ibadetlerin en temel dinamiği ihlas, yani niyetin Allah için olması ve sünnete uygun olmasıdır. Sünnete uygun olmayan şeye ibadet denemez ki. İşte sünnette nedir? İnne li rabbike aleyke hakkandır. Rabbinin sende hakkı var. Ve li nefsike aleyke hakkan. فَاَعْطِي كُلَّذ۪ي حَقِّنْ حَقَّهُ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir, talimatıdır. فَاَعْطِي كُلَّذ۪ي حَقِّنْ حَقَّهُ Her hak sahibine hakkını vereceksin. O zaman hakları birbirine yedirerek sünnete aykırılık ortaya çıkarılır. Eğer haklar birbirine yedirilip sünnete aykırı bir iş yapılırsa, bunda Allah'ın rızası yoktur, ibadet duygusu yoktur. Hoca efendi ne konuşuyorsun sen o zaman? Allah'a çağırıyorsun, Allah'ın razı olmayacağı bir şekilde. Burada arkadaşlar, kalabalık olabilir dinleyenleri. Bastığı dergisi, yazdığı makalesi çok satıyor olabilir, kitabı defalarca basılıyor olabilir. Bereket olur mu? Allah'ın rızası olur mu? Onu irdeliyoruz biz. Allah'ın rızası olur mu? Allah'ın rızası olup olmayacağını Peygamber aleyhisselam nasıl buyuruyor? فَاَعْطِ كُلَّذ۪ي حَقِّنْ حَقَّهُ Her hak sahibine hakkını vereceksin diyor. Burada bir hak kısıtlaması, hak gaspı var. Buna gasp diyeceğiz. Kadının hakkı evde gasp edilmiş. Çocukların, hoca efendinin çocuklarının hakkı gasp edilmiş. Hangi haktan söz ediyoruz? Dolap peynir doluydu hani. Şefkat hakkı. 5 yaşında çocuğun babasıyla oynamaya, güreş yapma hakkı. Şakalaşma hakkı. Kadının kocasıyla sevişme hakkı. Dertlerini anlatıp rahatlama hakkı. Bunu Allah'ın dinine hizmeti bahane ederek savsaklamak zulümdür. Söylediğimiz bu. Bu zulmü hoca efendi de yapsa zulümdür. Cahil efendi hazretleri de yapsa bunu zulümdür. Kim yaparsa zulüm yapanına göre değişiyor mu? Yapanına göre değişmiyor. Zulüm zulümdür. Binaenaleyh kıyamet günü zalim ama dinine çok hizmet etmiş bir insan olarak dirildiğinde bir Müslüman, hoca efendi. İnne Allah la yudî'u ecrel muhsinîn. Allah iyi işleri yapanların iyiliklerini boşa çıkarmaz. Kıyamet günü davet için yaptığı çalışmalar, hizmetler, yetiştirdiği talebeler, namazına, hidayetine vesile olduğu insanlarla dirilir o. Ama kadın hak sahibi olarak o sahibeti ve beni, çocuklar ve kadın hak isteyecek kıyamet günü. Bu eşim çok değerli bir zattı. Ah be, ne vaazlar yapardı. Vazgeçtim hakkımdan diyecek mi bir kadın kıyamet günü? Hayır. Sen dağ bayır dolaşacaksın. Hizmet ediyorum dinime diye. Dağlar dolusu sevaplar kazanacaksın. Hanımefendi bunları toplayacak kıyamet günü. Onun da sevaba ihtiyacı var. O evde kaloriferin başında otururken gün geçirdi. Sen dağda bayırda karda araba lastiği değiştirdin, ellerin buz gibi oldu, bir yere vaaza gidiyordun diye, orada aldığın sevapları kaloriferin başındaki hanımına verirsin. Çünkü mahşer, adaletin, ihkakul hakkın yapıldığı yerdir. Hak sahibine hakkı verilecek. Bu sebeple kardeşlerim, bizden önceki hoca efendiler, yani ben, yaşım ve Rabbimin bana lütfu olan imkanlarım sayesinde yüzlerce hoca efendi, alim insanla görüştüm. Kiminden ders okudum, kiminin elini öptüm, kiminin sohbetlerini dinledim, kimini ziyaret ettim, hoca efendiler gördüm. Beni bugünlerde yönlendiren, bana belli bir disiplin sağlayan kitaplardan çok o hoca efendilerde gördüğüm şeylerdir. Mesela vakti çok disiplinli kullanmayı disiplinsiz hoca efendilerden öğrendim ben. İsim zikretmem doğru olmaz. İlmine hürmet ettiğim, oturup Allah'a hamd ettiğim insanlar var. Yani elhamdülillah o adamın derslerini dinlemek bana nasip oldu diye böyle şükrediyorum Rabbime. Ama sabah namazında gidiyordum. Talebeyim, gencim, emsallerim sağda solda top oynamaya gitmişler. Ben sohbet dinlemeye gitmişim. 2 saat konuşuyor. 2,5 saat. 3 saat. 3,5 saat. Konuşuyor. İnsanların bir kısmı uyukluyor. Bir kısmı arada sıvışıp kaçıyor. Sen merak ediyorsun. Bu konuyu bırakmamak istiyorsun. Ama vaktin ölçüsü yok. Sonunda kağıt koyuyorlar önüne. Filan yere geç kaldık diyorlar. Hah, burada bırakalım o zaman bu dersi diyor. Onun bir başka programıyla çeliştiği için bırakıyor aslında. Ondan öğrendim ki insanların takatlerini zorlamamak lazım. Vakit disiplini olması lazım. Mesela hoca efendilere giderdim. Geçen hafta anlattığı dersi bu hafta bir daha anlatır. Hazırlanmamış. Aynı hadisleri, aynı ayetleri okuyor. Bunları unutmamak lazım. Onun için okuyalım bir daha. Başka bir hadisin şerhinde önceki şerhler tekrar ediyor. Çok yerde konuşuyor, çok hizmet yapıyor. Canını, her şeyini feda etmiş. Geçen hafta o konuyu bana konuştuğunun notunu tutmamış. Tekrar yapıyor. Tutuyorum. Ben bundan ders çıkardım. Bütün konuşmalarım. Mesela burada 4. senemizdeyiz. Davetçiye konuşuyorum. 4 senelik her senenin dosyası bir kenarda. Fiilisti elimde. Kesinlikle tekrar yapmıyorum. Mümkün değil. Yapacaksam bu bir nezaketsizlik olmasın diye. Bu filan dersimizde geçmişti. Şu önemine binaen burada tekrar etmek zorundayım bunu diyorum. Fotokopi çekip gelen öğrenci gibi derslerin fotokopisini yapıp dağıtmıyorum. Dağıtmamaya çalışıyorum. Bir iddia olarak söylemiyorum bunu da. bana bir disiplin oluştu. Bu disiplini disiplinsizlerden öğrendim diyor. Dikkat ederseniz derslerimizde yerme anlamında kesinlikle isim zikretmiyorum. En ağır hakaret olacak şeyleri kullanıyorum. Sünneti savunurken, İmam-ı Azam'ı savunurken, ümmetimi müdafaa ederken, karşımdaki Yahudilik yaptıysa, ona Yahudi'ye saldırır gibi saldırırım. Ama isim verip, parazit oluşturmam hiçbir zaman. Bunu da, isim verip, etrafındakileri dağıtan hocalarımdan öğrendim. Tekrar toparlayayım arkadaşlar. فَاَعْطِ كُلَّذ۪ي حَقِّنْ حَقَّهُ emri. Herkesin hakkını, sahibini bularak ver emri Peygamber Aleyhisselam Efendimizin davetçiyi çok önemli bir açıdan ilgilendiriyor. Davetçi ailesini ihmal ettiği zaman bu çalışma alanlarından birisini daraltmış olur. Bu bir kul hakkıdır. Bir zulümdür. Kesinlikle kıyamet günü bunun hesabı sorulur. Kıyamet günü hesabı sorulmayacak bir şey var mı ki bu sorulmasın? Benim sözü oradan gelmişti. Benim tanıdığım, yani 50 yaşında olduğum, 50'li yaşlarımda olduğuma göre, yani 30 sene önce, 40 sene önce tanıdığım hoca efendilerin bugün nesillerinin hoca efendi olarak devam etmeme nedeni üzerinde size nasihat ediyorum. Çocukları yeteneksiz olabilirdi. Bunda bir sıkıntı yok. O uğraştı da olmadı. Elbette herkesin hitabeti, yazısı iyi olacak diye bir şey yok. Yani hoca efendi olsun derken davasını o da çıksın aynı mikrofonun önünde devam ettirsin. Bakkal öldü, oğlu gelsin bakkala devam ettirsin gibi demiyorum. Davasını sahiplenme olarak zikrediyorum. Hoca efendiler, davetçiler böyle bir sorun yaşadılar. Biz bundan ders çıkarmak zorundayız. Bu dersimiz nedir bizim? Dengeli davetçi olacağız. Başkalarının doğurduğuna hidayet vesilesi olmaya çalışıyorsun. Senin doğurduğunu da kime havale edeceğiz? Bilhassa insanlar en yakınındaki eşine, çocuklarına söz geçiremeyen bir hoca efendiyi etkisiz görürler. Evet, Allah katında onların mazereti olmaz bu. Kendi çocuğuna bile sözünü geçirememişti diyemezler kıyamet günü. Bizi ilgilendirmiyor ama. Onların Allah-u Teala'nın huzurunda hangi mazeretle çıkacakları bizi ilgilendiren bir şey değildir. O onların Rableriyle sorunu. Biz bizim Rabbimizin huzurunda sorun yaşamayacağımızı veya yaşayacağımızı düşünerek iş yaparız. Hadis-i şerifi unutmuyoruz arkadaşlar. Bukhari'de 1968. hadis-i şerifi buluyoruz. Derneği olur, vakfı olur. Davetçinin büyük bir kitlesi vardır. Davetçinin çalışmaları büyüdükçe, yani işte senesi çoğaldı, kitapları çoğaldı, o etrafındaki halka da büyür. 100 kişi onunla ilgileniyordu, 10.000 kişi olurlar bir gün. 15.000 kişi olurlar. Artık sekreter tutmak zorunda kalır, telefonlara cevap veremez. Kendisi bile arkadaşlarını şöyle bir hatırlamaya kalksa hatırlayamayacağı kadar çoğalabilir. Çoğalır da nitekim. Çünkü bütün asırlarda insanlar samimi bir Allah dostu hep ararlar. Şeyh Efendi bulur, ona yanaşırlar. Alim bulur, ona yanaşırlar. Şeytanın adamları da kendilerine göre önderler üretip onlar o tipleri de onlar toplarlar. Dolayısıyla bir davetçi davet hamlesini başlattığından 3 sene sonra kendi bile tanıyamaz çevresini. Büyür. Ama 11. kuralı arkadaşlar bir kenara yazın. Cami, medrese, bilerek sayıyorum. cami, medrese, vakıf, dernek, okul, yurt, hac, umre, ne biliyorsanız, davetçinin evi gibi rahat edeceği bir yeri yoktur arkadaşlar. Çünkü insan nerede iç çamaşırlarıyla oturabiliyorsa orada rahat eder. Camide iç çamaşırını oturamazsın. Medresede oturamazsın. Yani iç çamaşırı bir simge olarak anlatıyorum burada. Atletini çıkar ortaya manasında değil. İç çamaşırınla rahat durabildiğin, sıkılmadan durabildiğin yer, huzur bulacağın yerdir. Bu da evdir arkadaşlar. Bir önceki 10. maddede aile açısından hanım ve çocukları zikrettik. Ya da kocası ve çocukları, eğer davetçi hanımefendiyse, bunu da kocasından söz ediyoruz demektir. Burada evin bütününü konuşuyoruz. Davetçi evini mübarek bilecek. 11. madde bu. Ev mübarektir. Sığınmadır. Huzur kaynağıdır. Evde sükun bulmak, yani rahatlamak, şöyle uzanıp bir dinlenmek. Eşinle olur, çocuklarınla olur, evin kendisi bunu sağlar. Önemli değil. Bu önemlidir. İki, çocuklarına şefkat, merhamet ve alaka göstererek toplum adamı olduğu kadar aile adamı olduğunu da ispat edip iki yüzlülükten kurtulmuş olur. Aksi takdirde mikrofonların ve kameraların önünde bir çeşit, evinde başka bir çeşit olmak durumunda olduğu için onun sıkıntısı ve ayıplanılırlığı hiç bitmez. Ve küllüküm ra'in ve küllüküm mes'ulun hadisinin ağırlığından da kurtulmuş olur. Çünkü davetçi, ister davetçi, ister hoca efendi, ister hacı efendi, ne olursa olsun, kanun ne diyor? Küllüküm ra'in. Hepiniz çobansınız. Ve küllüküm mes'ulun an ra'iyyetihi. Ve hepiniz güttüğünüzden sorumlusunuz. Hadis değil mi bu? Hepiniz çobansınız ve güttüğünüzden sorumlusunuz. Hoca efendiler hariç, onlar evlerinden sorumlu değil denebilir mi? Hoca efendiyi ne hakla istisna ediyorsun? Hoca efendi de dahil, herkes evinin çobanıdır. Evdeki çobanlık, yani koyunları evdeyken kendisi başkasının mandırasında süt içen bir adam, çift yüzlü adam rolünden kurtulmuş olur. Bu sebeple kardeşlerim diyoruz ki haftada bir günde uğruyor olsa, gerekmediği için veyahut da izin verildiği için ona ya da zorunluluktan dolayı ayda bir uğruyor da olsa, bir davetçi evinden soğumamalıdır. Arkadaşlar bir arası da 5 dakika çıkıversek evden dememelidir. Uzaktan geldiğinde filan yerdeki toplantıdan vesaire, hemen kirlenmiş gömleğini değiştirip doğru vakfa, arkadaşların yanına, derneğe yapmamalıdır. Adeta insan şöyle yaz sıcağında balkona bir çıkıp bir ayran içelim şu balkonda deyip evdeki bunalmış havadan balkona çıkıp rahatladığı gibi, davetçi, davet çalışmaları, eğitim çalışmaları, siyasi baskılar, toplum baskıları, Twitter'lar, Facebook'taki baskılar vesaire, bunaldıkça telefon edip hanımına bir çay yapsana geleyim çok bunaldım diyebiliyorsa ve eve gittiğinde kendisini dinlenmiş hissediyorsa, bu davetçi muvaffak bir davetçidir. Ama arkadaşlar, teamül böyle değil. Ben ideal olanı anlatıyorum. Teamül nedir? Dernekte başımız patladı. Bir de eve gidip bu işi artırmayalım. Dur. Eve gidip artırmayalım. Yani evi ilave bir baskı unsuru gibi görmek, davetçilerin başarısızlığının belgesidir. Evine hükmedemeyenin dünyayı yönlendirme iddiası yanlıştır arkadaşlar. Burada bir küçük başlık açmam gerekiyor, farkındayım. Şimdi siz bana soru sormaya cüret edemiyorsunuz. Ama biliyorum ki içinizde şöyle bir soru var. Yoksa da ben koyayım o soruyu. Nerede bulunuyor böyle ev? Böyle kadın kim buldu da biz bulacağız? Böyle koca kim buldu da biz bulabiliriz? Sordunuz, kabul ediyorum bu soruyu. Kimse bulmadı diye de cevap veriyorum arkadaşlar. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ümmetinin o yoğun canhıraş çalışmaları arasında dinlenmek için gittiği evinde sorunlar gördü ona. Buna rağmen evinin kıymetini bil, evinde rahatla diye talimat verdi ama. Evlerimiz hiçbir zaman bu anlattığım gibi olmaz arkadaşlar. Evlerimiz hastane gibidir. İyileşmek için gidersin, batırıp iğneyi bağırtırlar seni orada. Ya biz buraya acımız dursun diye geldik, siz iğne batırıyorsunuz be, diyor mu kimse? Hayır. İğne de batırsalar, ne yaparsalar yapsın, hastane umuttur. İyileşmenin tek alternatifidir. Evlerimiz bizim, bize iğne batırılan, cımbızla tüylerimizin çekilen sahnelerin işlendiği bir yer bile olsa, evler bizim umudumuzdur arkadaşlar. Böyle evler istiyoruz. Bu evlerden Allah'ın rızasını kazanacağız. Davetçi bu evde rahatlayacak. Ben o eve gittikçe bağırtıyorlar beni. Bağırma. Çok bağırtıyorlar, ayağıma basıyorlar. Ayağını çek. Gelip orada gene basıyor. Bassın. İnsanlar arkadaşlar 10 lira verip 3 kilo biber alıyorlar. Biber, bildiğiniz biber. Gidip onu evde kızartıyorlar. Çatalı batırıp ağzına koyanın gözleri yaşarıyor. Aa, zehir, ne bu filan. Yiyorlar, içiyorlar. Öbür gün manava gidiyor, o biberden 3 kilo daha versene diyor. Lan dün bağırıp duruyordun evde. Çok güzeldi ama. Zehir gibiydi diyor. Hayat böyle bir şeydir. Para verip biber satın alıyorsun. Ben bakıyorum insanlar biber satın alırken, ya manav kardeş, ot gibi bir şey verdin geçen hafta, ıspanak mıydı, biber miydi o diyor. Acı değilse istemiyor onu. Biberin de hayatta bir yeri var çünkü. Mis gibi bir çorba yapılıyor. Mis gibi bir çorba. Bakıyorum lokantada biberin böyle atması gerekiyor. Biber kapağını açıyor adam. Çünkü böyle taktuk atmaya mecali yok. Kapağını açıyor, şişeyi boşaltıyor. Mis gibi çorba, zehir gibi çorba oluyor. Ulan ne ediyorsun sen? Ya şöyle bir çorba içelim dedik diyor. Dediği çorbayı şöyle kediye koklatsan kedinin ciğeri düşer herhalde. Acı, zehir gibi bir şey. Ama zevk aldın mı, biberde de lezzet var. Eğer senin miden yoksa, iştahın yoksa, sana kadayıf da yedirsek sen miden dönecek zaten. Tekrar soruyorum. Böyle bir ev var mı? Alimallah yok. Bugüne kadar kimse bulamadı. Şöyle hani gençler, hele davetçiler, yeni işte ilahiyattan falan mezun oldular mı? Kendisi gibi böyle bir Allah dostu hanımefendi adayı buluyor. O aralardaki muhabbetler var ya, oturacağız. İşte ashab-ı kiramdan sonraki en mübarek İslami hayatın bulunduğu bir ev kuracağız. Tamam mı? Tamam. Çocuklarımız, her sene bir çocuğumuz olacak. Birini Kudüs'te şehit edeceğiz. Birini inşallah filan yerde. İnşallah Mehdi Aleyhisselam da bizim evden gelir. 26 çocuğumuz olsun. He tamam. Bunlar rüyalarda konuşulur şeyler. Bir de hayatı rüya zanneden safların konuşmaları bunlar. Böyle bir hayat yok arkadaşlar. Eğer Allah böyle bir hayatı takdir buyurmuş olsaydı, eşrefi mahlukat olan peygamberine böyle bir hayat nasip etmez miydi? Arkadaşlar, davetçiler, Allah demek için yola dökülenler, şu sözümü unutmayınız. Efendimizin son 3 saatindeki konuşmalardan biri nedir? Hanımlarına dönüp, kadınların Yusuf'a yaptığı işkenceyi bana yapıyorsunuz sözüdür. Ama o sitem ettiği, niye böyle yapıyorsunuz dediği kadınla da baş başa kalıp, mübarek başını onun dizine koyup ruhunun çıkmasını beklemiştir de. Hayat budur işte. Hayat budur. Böyle bir hayat yaşamayı bilenler, iğne mi batmış, neşter mi vurulmuş, böyle şeyle ilgilenmezler. Çünkü biber de zevkli. Lezzet alıyor. Ama her şeyi öyle pastanede, tanışma toplantısında edebiyat yaparken konuştuğun gibi rahat zannedersin. Yani hayatı hayat gibi değil de, romanlardaki gibi, dizi filmlerdeki gibi zannedenler bile bile kendilerini eziyet ederler arkadaşlar. Elbette davetçi, Allah'a en yakın insan olmaya uğraşan, Allah'a çağıran, وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ, Allah'a çağırandan daha kaliteli hangi Müslüman olabilir? Kalite arttıkça biberin acılığı da artacak. Bunu unutmayacaksın. Bazı biber ağzına gelince acıtıyor. Hiç rastladınız mı? Bir de sofraya gelirken manyetik alanı başlayan biberler var. O daha salataya konmadan acılık vermeye başlıyor. Dinamit gibi biber mübarek. Davetçi budur. Davetçi budur. Tek tük Allah-u Teala başka alanda binlerce imtihan verdiği için melek gibi de bir eş nasip ettiği davetçiler de var. Hasan el-Benna'nın rahmetullahi aleyh hanımı tam aradığı gibi yardım etmiş ona. Tabii 50 yaşında gelmeden 50 kurşunla şehit olursan gerek yok kadın da seni imtihan etmiyor o zaman. Anlaşılıyor. Ama hem kurşun isabet etmeyecek, soğuk da değmeyecek, hiç menenjit de olmayacaksın, hiç grip de olmayacaksın. Hanımın da Züleyha'nın iyileşmiş hali gibi bir hanım olacak, böyle eski Züleyha gibi de değil. Hem güzel olacak hem Müslüman olacak, iyi olacak. Ondan sonra melekler de seni törenle karşılamak için bekliyorlar mahşer yerinde. Arkadaşlar bu peygamberlere nasip olmadı. Ve hiç kimseye de nasip etmeyeceğini söylüyor Allah. Çünkü burası cennet değil, cennete gitme yeridir dünya. Davetçi burayı cennet zannederse yanılır. Bu yanılgısı da hem ailesine pahalıya mal olur, hem de onu takip eden insanlara kötü örnek olmuş olur. İdeal olan nedir? Dünyayı olduğu gibi tanımaktır. Burası dünya. Bu dünya imtihan yeri. Darul mihne, musibet ve bela yeridir burası. İstemeyiz Allah'tan bela. Ama gelirse İbrahim Aleyhisselam gibi dayanırız. Dayanmak isteriz. Elbette kardeşlerim, hiç şüphesiz Rabbimize dua ederken, bana büyük dertler ver ya Rabbi, ne büyük alim olduğum anlaşılsın diyemeyiz. Caiz değil bu zaten. Ama Rabbim, katlanamayacaklarımı bana verme. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hamaltehu alellezine min kablina. Her akşam okuyorsun yatmadan. La tuhammilna ma la taakate lena bih. Kalkamayacağımız yükün altına sokma bizi ya Rabbi. Böyle dua ederiz. Gelince de en kötü ihtimalle ölürüm bu yükten. Yapacak başka bir şey yok. Yüküm ağır olduğu için, ezildiğim için ölürüm ama yükten kaçtı da dedirtmem meleklere. böyle orta yol bulmak lazım. Bugünkü 10 ve 11. maddeleri tekrar özetliyorum arkadaşlar. Davetçi kadar hayatını dengede yaşaması gereken bir kimse yoktur. Allah'ın dinini, Allah'ın şeriatına hizmeti bahane edip çocukları sokağa atamaz davetçi. Eşinin şikayetçi ettiği bir kimse olamaz. Kılıbık da olamaz hani, o kadar da değil. Cami kürsüsünden de eşini arayıp hanım durum iyi değil mi filan diye aramaz yani. Mancınıktan mı atılıyor hanımın, patladın mı ya? Yani böyle bazen toplantılarda oturuyoruz arkadaşlar. Koca koca adamlar. Yani evleneli de kaç sene olmuş üstelik. Hani ilk evlilik ayında filan olsa bir anlam vereceğim. Ciddi bir toplantı yani, işte ümmetin geleceğiyle ilgili bir şey konuşuyorsun. Bakıyorsun ufaktan yani telefon çalmış o arada. Arkadaşlar bir dakikanızı rica edeyim diyor. O onunla ilgili olunca da konu toplantı dağılıyor. Tamam tamam normal demiş. Ben bakarım ya. Uyudu mu çocuk? İyi. Tamam tamam. Şu toplantı bitince arayacağım. Hadi selamünaleyküm. Ne oluyor ya? Uyudu mu çocuk? Bazen de akıl edip bu telefonun sesi duyuluyor anlamıyorum. Öbür taraftan tatlım nasılsın filan utanıyor, üzülüyor şey. Bir gün çok fena arabada böyle oldu. Bir yerde toplanamadık. Çok gizli bir konu konuşacaktık. Dedik ki arabaya gidelim. Telefonları kapatalım. Arabada konuşalım. Dinlenmesin konuşmamız diye. Siyasi biri vardı. Onu takip edileceğinden endişe ettik. Benim 7 kişilik arabada doluştuk. Hem gidiyoruz, ağır ağır gidiyoruz. Hem de konuşuyoruz. Telefonun biri çaldı. Kapatmıştık ama telefonları. Hanım arayınca otomatik kapanmış telefonlar da çalışıyor demek ki. Bu teknolojiyi de orada öğrendim. Tabii kızardı, bozardı arkadaşımız. Bir yerde de değerli bir hoca efendi. Açtı. Hı-hı. 10-15 saniyede bir hı-hı diye bir ses yapıyor. Yani arkadaşlar ben utandım. Onun namına ben utandım. Sonunda da ben durduğumuz yerde ararım dedi. Kapattı telefonu. Bir buçuk dakika sürdü bu görüşme ama. Dedim arkadaşlar biz ümmetin koca koca dertlerini konuşmak için toplandık. Ama telefonları kapatamadık. Buyurun ben size bir yerde yemek ısmarlayayım. Bu toplantıda ben yokum dedi. O toplantı benim açımdan iptal oldu. Benden sonra devam ettiler zannediyorum. Hem telefonunu kapatamadı. Hem de arkadaşlar kusura bakmayın ben unuttum telefonumu kapatmayı deyip açıp hanım uygun bir yer değil burası. Bu telefonun kapalı olması lazım. Ben seni sonra ararım diyemedi. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı. Kim bilir neler kalaylıyorlar öbür taraftan. O sadece hı hı yapıyor. Bu zillet derecesinde arkadaşlar. Hanımın doğum yapacak bir sıkıntın varsa mı gelme bizim toplantımıza. Buradan Bolu'ya çıkıyorduk üstelik. Yani 300 kilometre yol gideceğiz. Yolda bu konuyu konuşacağız diye çıktık. Sen hanımının acil vakası vardı. Gelme. Farz değil ki gelme. Geldin bu kadar seviyesiz bir insanla koca bir yol kat edilmez. İhmal etmekle kılıbık olmak arasındaki dengeyi konuşuyoruz arkadaşlar. Peygamber ne kılıbıklık yaptı haşa ne de ihmal etti. Ortası bulundu. Bulunabilir demek ki. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين